kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Herkese merhaba. Kısa Dalga'nın Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik programına yeni bölümde. Ben Özge Mumcu Baybars. Hoş geldiniz yeni bölümüne. Karşımda Asaf Erdemli var. Ankara'nın önemli sanatçılarından. Hoş geldin Asaf.
Hoş bulduk Özge. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok keyif alıyorum.
Evet, çok. Biz önceden biraz sohbet ettik. Ve çok güzel yeni sergisi açıldı. Next Level Çukurambar Sanat Galerisi'nde. Biraz ondan bahsedelim diye ben gittim, dersimi çalıştım, eserleri yerinde izledim. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim, görmenizi, sergiyi ziyaret etmenizi. Hurda'dan başlayalım. Nasıl, bu hurda hayatına nasıl girdi?
Ben Hacettepe Heykel Bölümü mezunuyum. Okulda okurken işte zaten Beytepe ve o zamanın şartlarında çok fazla gidip bir yerlerden bir şey almanız çok mümkün değil.
Beytepe uzaktı eskiden değil mi?
Evet, Beytepe uzak bir yerdi.
Evet.
Otobüs de çok uzun sürüyordu en azından. Öğrencisiniz tabii ki, yani her şey bütçeyle ilgili olduğu için. Bu sefer okulun hurdalığından veya işte yandaki askeriyenin hurdalığından biz böyle bir şeyler alıp o malzemeleri kullanmak. Çünkü burada bir şeyin hurda olup olmaması önemli değildi. O zaman materyale, malzemeye ihtiyaç vardı. Hı hı. Böyle başlayan şey okulun bitmesiyle beraber hurda malzemeyi kullanarak kendi anlatmak istediklerimi oluşturduğum bir dile dönüşmeye başladı. Bu süreçten de çok keyif de aldım. Çünkü hem malzemenin yaşanmışlığı hem zaten kendisinin bir metafor taşıyor olması. Sonra benim bunu daha kavramsal tarafta işte hurda olmak meselesiyle veya hurdanın tanımındaki gibi işte ömrünü tamamlamış olmak durumunun aslında gündelik hayatta insanın kendisinde, yaşamında yaşam kurgusunun içerisinde nasıl rol alabileceğini düşünürken de işin kavramsal tarafları başlamış oldu. Süreç oradan başlayan şey hala yaklaşık 20 yıla yakın süredir
devam ediyor.
Devam ediyor.
Yani hurda aslında hani hiç bakmadığımız alanlar, hurdalık alanlar. Yani genellikle belki bendeki bilgi eksikliğinden hani materyal olarak hurda bulduk diye kil çalışılıyor. Heykelde daha çok kil üzerinden ya da başka materyaller de çalışılıyor neticede, ama sanki temel ben de sadece hani şey Rodin heykelleri falan gibi şeyler aklıma geliyor.
Yok, haklısın. Şöyle işte okula başladığınızda size ilk olarak plastize malzemeler, yani şekil alabilir malzemeler, ki en kolayı, en ucuzu ve en pratikte öğrenciye verebileceğiniz şey kil. İşin temelinde de bu var. Gerçekten üç boyut algınızı genişletebileceğiniz, iyileştirebileceğiniz ve çok çabuk karar verip değiştirebileceğiniz bir malzeme var burada. İşin temelinde doğru söylüyorsun, o var, ama okul döneminde size işte metal atölyesinde metal eğitimi, taş atölyesinde taş ve ahşap atölyesinde de ahşap eğitimleri. Onun dışında da serbest projeyle çalıştığımız için her şeyin heykelin, bu benim alanım olduğu için her şeyin heykel, ben sen dahil her şeyin heykelin bir malzemesi, alanı olduğu üzerine de bir eğitim var. O yüzden herhangi bir sınır koymaksızın çamurla başlayan o süreç sonsuz bir düşünme pratiğinin içerisinde herhangi bir malzeme olarak devam ediyor.
Sıfırdan yeni bir kavram yaratmak bu. Hurdayı konuşurken az önce dönüşüm üzerinden bahsettik. Yani aslında hani orada kalmıyor statik olarak, hurdayı attık bir toprağın içinde çürüdüğü gibi değil. Tekrar hayata döndüren bir heykel dizisine dönüyor.
Aynen.
Bu sergide primadonna kavramı üzerine mi yoğunluk var tam onu bir...
Evet, yani primadonnalar zira rolleri işte... O gösterinin en öndeki kadını demek. Serginin ismi Zirvede Bir Efsane. Aslında burada zirvedeki efsane bir kadından bahsediyor sergi. Ama kadının ne kadar kıymetli bir hedef olduğu üzerine bir sergi bu. Yani işte pazarlama sektörünün burayı hedeflemesi, aslında üretim sektörünün, üretimin, tüm üretiminin ve daha doğrusu bunların hepsinin üst başlığı olarak da tüketimin devamlılığını sağlayacak şeyin aslında hedefinde kadının olmasının üzerine bir eleştiri. Tabii burada kötü bir eleştiri yapmıyoruz. Yani işte kadın çok fazla tüketiyor, çok fazla harcıyor, çok fazla alıyor, veriyordan bahsetmiyoruz. Ama
sektörün hedefi kadın.
Ama hedef bu olduğu için kim olsa bundan etkilenir veya herkesin zaafları var, herkesin ilgileri var, merakları var. Bunları tespit edilebildiği yerde tabii hedef olması da çok normal. Bundan önceki sergimde biz bunda nasıl sergilerimden birinde daha doğrusu. Biz buna nasıl hedef oluyoruz? Yani paylaştığımız her şey bizi nasıl aslında hedef yapıyordan sonra buralara gelen bir hikaye bendeki. Burada kadını paketleyerek.
Peki biz nasıl hedef haline geliyoruz?
Şöyle bir araştırma var ve ben işte bu okumalar, öğrenmeler sürecinde, bu serginin hazırlık sürecinde ona denk gelmiştim. Ülkelerin ekonomilerinin %70'i kadınların ticari döngüsü üzerinden sağlanıyormuş. Bu da toplamda dünya ekonomisinin de %70'i yapıyor. Böyle bir istatistik ortadayken ve pazarlamanın öncelikle kadının seveceği, beğeneceği, ilgi duyacağı ürünler tasarlamak üzerine geliştirilmiş bir hedefi olduğunu da bulunca bir ürün yapacaksınız. Bu ürün bu kriterlere uyuyorsa zaten otomatikman dünyanın %70'ine hitap ediyor demektir. Bir ürün geliştiricisiyseniz böyle bir hedefinizin olması da doğaldır ama burada kadını en kıymetli yapan şeye geliyor mesele. Çünkü onun duygularıyla işte onun bu naif tarafını yakalayıp oradan ticaretin döngüsünün içine bunu katmak, tüketimin devamlılığını sağlamak için bunu malzeme olarak kullanmak bu sistemin getirisi ve bu sistemin yapmaya çalıştığı şey ve becerdiği de şey şu an için becerdiği de şey. Burada kadın en değerli hedef çünkü bir babanın kendine çamaşır aldığını bilmezsiniz. Yani. Ona da anneniz alır. Gibi.
Yani evet aslında daha çok bekar yaşayan erkekler dışında genellikle gibi. Kadınlar biraz döndürüyor evet. ev içinde. Kendi işte çocuğunuz olursa da çocuğun giyim, kıyafet, kuşamı.
Genellikle... Hayvanlarınız olursa yine onun ihtiyaçları.
Evet. Aynen ihtiyaçlar hep kadın üzerinden dönüyor ama tabii bu erkeklerin de tüketmediği anlamına gelmiyor.
Kesinlikle burada şeyden bahsetmiyoruz yani bu kadınların kötü bir şey yaptığı anlamında değil.
Yok yok kadınların biz tüketiyoruz biz
kadınların iyi bir hedef olduğu anlamında söylüyorum ama şu tarafından da bakmak gerekir. Tabii ki bu kötü bir şey değil ama bugün dünyanın her yerinde kadınlarla ilgili bazı yani kadınların problemleri var yani. Evet. İşte geride kalmış, bilerek baskılanmış, yok sayılmış.
Ücret dengesizliğinden gibi. Kadına karşı şiddete kadar her alanda.
Şimdi burada bir çelişki doğuyor aslında. Yani bu kadar problemle ve bunların hepsi güncel ve hala hatta biz konuşurken bile olan şeylerken bir yandan da dünyadaki en kıymetli şeyin kadın olduğunu söyleyen bir sergi de var. Ve yani en azından bu benim farkındalığım veya bu farkındalıkla ürettiğim plastize edilmiş işler var. Burada bir çelişki var. Yani kadınların aslında burada bir tavsiye vermiyor tabii ki serginin amacı bu değil. Bu ortadaki bu benim fark ettiğim şeyi plastik heykellere çevirip bunları sanat ortamına, bir sergi ortamına taşımak ve bunun üzerinden bir sorgu daha geliştirmek hedefinde bu. Yoksa kadınlar alışveriş etmesin. Hayır öyle bir
yok, zaten...
erkekler hiç alışveriş yapmıyorlar onlar çok akıllar hiç öyle bir şey yok.
yok
kesinlikle bu bir durum
yani bu şey reklamlardaki hedef kadın üzerinden de kurgulanan bir ekonomik yapı var aslında temelde evet. Anlatı olarak burada bir tehlikeli vaatler diye bir eser var onu ben Instagram'da veya işte sosyal medyada paylaşırken görselini de koyacağım. Yani çünkü Ankara'da olmayanlar da olacak
tabii.
Podcast'ı dinleyenler arasında. Burada bir değişik bir gönderme var. Onu biraz açalım mı acaba?
Evet.
Tehlikeli vaatler. Bir makas görüyorum ben burada ve bir bohça diyebilir miyiz buna?
Evet tabii. Bu bir çay makası. Bu, ve makas deyince benim annem bir terzi. Şimdi bunların hepsini ben Artvinliyim. Ve çay bahçelerimiz var. Ve çocukluğumda çay toplayarak ve anneme yardım ederek büyüdüm. Çay da aynen moda gibi. Çünkü bir makas dediğinizde aklınıza hani terzilik, moda, işte bu tür bilgiler geliyor. Bu tür görseller geliyor. İşte birçok moda sezonu var yıl içerisinde. Aynen çay toplama gibi. Çay da 3 veya 4 kez toplanıyor. Bu çay makası normal makastan farklı olarak bir tarafında bir torba var ve çıkan sürümleri toplayıp onun içine dolduruyorsunuz. Sonra onlar bu ticari döngünün içerisine giriyor. Ben de burada aslında bu çay makasıyla bu modadaki sürekli bir yeni şey moda olması durumunu aslında sürüm vermek gibi eşleştirerek çay makasına işte yine metallerden oluşan bir torba yaptım. Buradaki metalleri de birazdan bahsedelim. Evet. Özellikle bu işler için bir araya getirilmiş metaller. Öyle yani normal bizim herhangi bir yerden bulduğumuz metaller değil. Yeni bir sürüm çıkıyor. Siz bunu topluyorsunuz. Hemen yeni bir şey moda ediyorsunuz. Hı-hı. Onu da topluyorsunuz. Hemen yeni bir şey moda ediyorsunuz. Ve bu süreç böyle sonsuz bir döngüde devam ediyor. Aslında bu da ona bir gönderme yapan iş.
Yani şöyle mesela her hafta ünlü bir, şimdi ismini vermeyeyim, ünlü bir kadın ve erkek kıyafet markasının her hafta yeni bir kıyafet çıkardığını görüyorum ben.
Evet.
Aplikasyona düşüyor. Ya daha hani daha dur daha biz tabii. Daha geçen hafta bir alışveriş yaptım. Hani tekrar siz neyi çıkarttınız yani takip etmesi de zor. Bir de şey var bu ben de tüketim çalışmıştım yüksek lisans tezimde. 18-25'i genellikle hedefler aslında bu bütün evet. Bu döngüsel kıyafet vesaire kültürü.
Kesinlikle öyle. Hatta biraz daha küçüldü.
Evet çünkü 14-15'lerde tabii kız çocukları yani evet. Kız çocukları.
Şundan da oldu. Şundan da küçüldü aslında. Çünkü sosyal medyadaki hedef kitle de küçüldü.
Evet.
Yani isim söyleyebiliriz herhalde.
Tabii Instagram, TikTok,
Instagram, Facebook vesaire bunlar varken bir de TikTok diye bir şey çıktı.
Evet.
O daha küçük bir yaş kitlesini hedefledi. Evet. Bu durumda tabii ki moda çok daha küçük bir şeye yaş aralığına doğru evrildi ve alanı genişledi aslına bakarsanız. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani 10 yaşındaki birinin de artık kendinin karar verebileceği mottosuyla hareket ettiler ve bu tür bir prezentasyon yaparsanız böyle devam edecektir mutlaka.
Yani tabii biz birazcık daha analog telefonun olduğu bir dönemden geldiğimiz evet. için ders anlatırken şey diyordum. Şu telefondan göreniniz var mı çevirmeli telefona? Anneannemin evinde var falan diyorlardı. Nesil farkı olduğu için. Biz biraz daha hani yavaş tüketimi bilen bir nesiliz. Hani aramızda
tasarruflu olma.
Tasarruflu evet. olma, biriktirme, evet. Çok harcamama. Fakat tabii tam bunların ortasında işte tam bir şey kültürünün içine düştük. Tüketim kültürünün içine düştük sonrasında
kesinlikle.
Da. Peki bu kaçıncı sergi? Sayamadım mı?
Yok. Şey değil. Yani çok sık bu birkaç yıldır böyle her seneye denk geldi. Ama birikmiş bir şey de vardı elimde. Yani kendi problemlerimi biriktirmiştim ve bunları artık plastize edebilmiştim. Yaklaşık 3 yılda bir ki daha evvel 5-5,5 yılda bir hazırlık süreci aslında uzun devam ediyor. Yani sergiler her yıl bile olsa aslında bu sizin yılın başında başladığım bu sene bir sergi yapacağım aman hedefim budur diye başladığınız bir şey değil. Bu 7. benim.
Karma
halbuki
3
yıl tabii arada birçok karma sergi oluyor sene içerisinde işlerimizi paylaştığımız. O yüzden iş üretmeye devam ediyoruz ama edindiğimiz problemi kavramımız üzerinden açıklamaya çalışan o bir süreç. Bir süre ona iş biriktiriyorsunuz. O artık olgunlaşmaya başladığında artık bir sergiye doğru dönüşüyor. Ama bu 3 yılda sürebilir, 5 yılda sürebilir, 10 yılda sürebilir. Sadece doğru zamanda her şey olgunlaştığında ortaya çıkarttığınız sonuç her yıla denk gelebilir. Ama probleminiz çoksa evet her yılda bir şey söyleyebilirsiniz.
Yani dünya ile ilgili problem biter mi? O yüzden söyleyecek çok bir araya getirecek çok malzeme
her gün, olduğunu. Her gün yeni malzeme var. Yani güncel sanat üretiyorum ben. Evet. O yüzden bugünün problemi her gün yenilenen bir gün problemle devam ediyor. Ama bunların aslında farkındalığı başka bir yerde de var. Çünkü bundan 100 yıl evvel de aynı şeyler varmış. Sadece şekli farklıymış. Veya bize ulaşma şekli farklıymış. Veya bizim bundan haberdar olma şekillerimiz farklıymış. Şimdi teknoloji yenileniyor. İmkanlar çoğalıyor. Kitle iletişim araçları, evet. haberdar olma durumumuz çoğaldıkça.
Haber bombardımanı tabii. altındayız evet. zaten şu anda. Yani haber değil evet. sadece. Her yerden bilgi akışı bombardımanı var. Evet. Bir yandan da şu hurdaları bir araya getirmek üzerinden bu yine tehlikeli vaatlere döneyim. Nasıl materyal bir araya geldi?
Ben burada aslında temelde kadının hedef olan o kadını paketlemek üzerine yola çıkmıştım. Ve burada işte bu metal büyük paletleri bağladığınız işte metal kayışlar vardı.
İşte ben onları bilmiyorum o yüzden.
Evet. Bu işte böyle yani uluslararası nakliyelerde vesaire kullandığınızda çok sağlam bir paketleme ürünü. Metalik böyle kendine özel bir aletlerle birbirlerine bağlanan metallerden oluşuyor. Ben de Çin'den gelen bu tür şeyler vardı. Ben tasarım dünyası yani tasarım işi yaptığım dönemde bir tasarım stüdyonun yöneticilerinden bir tanesiydim. O yüzden fabrika ortamlarında, sanayi ortamlarında bu tür ürünlere ulaşmam kolaydı ama bu hikaye benim kafamda bu probleme dair çözümler, plastik söylemler geliştirmeye çalışırken bu ürünlerin tam da işte çok sağlam bir şekilde bir de tabii doğal olarak benim dilim yani metal, ağırlıkla metal eserler üretiyorum, metalden eserler üretiyorum. Onunla bunu birleştirmek, ha, evet ya bu benim istediğim şey bu aslında. Çünkü bu bir iyi bir paket malzemesi ve ben burada iyi yani çok iyi paketlenmiş bir üründen bahsediyorum. Çünkü istatistikler diyor ki %70, %80 bu hedef doğru. Bu durumda iyi bir ürün var elinizde. Ben de bunu mümkün olan en sağlam şekilde metal kayışlarla paketlemek istedim. Oradan yola çıktım.
Metal kayışlar. Hayatta bir mesela kırmızı aksesuar var. Ben onu sanırım plastik aksesuar değil mi? Kırmızının üstü.
Evet. O da
o bir çanta aslında.
Evet, bir su borusu.
Su borusu aslında. Gördüm. Üzerinde böyle üzerinde bir şey vardı.
Ölçüleri yazar ölçüleri falan. Var. Özellikle görünsün istedik. Evet. Orada metal bir çanta. Metalden üretilmiş bir çanta. İşte gayet de hani yani bir erkek olarak baktığımda en azından ben de hani böyle naif. Biraz da büyükçe tabii. Hani biraz da bunu heykelin diliyle okumak lazım. Ve kırmızı böyle yuvarlak içine alınmış gibi sapları olan bir iş. Kırmızı aksesuar burada tabii kırmızının bir uyarıcı olduğu ve aslında aksesuarın da yani bir kadının mutlaka görünmek istediğinde ekstra kendine yükleyeceği bir aksesuardan bahsediyoruz. Bunun da kırmızı olması tabii
kırmızı,
dikkat.
Kırmızı görünürlük açısından. Evet. Bir de beni etkileyenlerden bir tanesi de şimdi hop. Semiha Berksoy oldu. Neden Semiha Berksoy? Hani Lady Macbeth hani çok böyle şey bir figür. Hani daha Shakespeare'den gelen böyle figüratif. Ama Semiha Berksoy neden?
Evet yani biraz Semiha Berksoy'la ilgili hani fikri olanlar, onunla ilgili bilgisi olanlar, seyretme şansı olanlar. İşte onun karakteri gereği böyle çok canlı ve o yani sergi ortamına taşımak için çok doğru. Bu fikri anlatmak için de aslında gerçekten hedefteki işte o primadonna gibi primadonnalardan biri olarak hedefe konması gerekenlerden biri olduğu hissini bende uyandırmıştı. Onun böyle daha plastik aksesuarları var. Evet. Burada primadonnaları tabii biraz rolleri dışında bu yeni dönemin yani benim söylemimdeki yeni zamanın hedefindeki kadın gibi bir primadonnadan sürekli üstüne takıştırmış böyle biraz da abartılı takıları olan üzerine yüklemiş buldukça yüklemiş bir hale dönüştürdüm.
Yani benim müzik bir şekilde güldürdü Semiha Berksoy'un kendisini hatırlayınca.
Evet.
Rengarenk çünkü hani bambaşka bir büst mü denir?
Bunlar büstler. Büstler. Heykeller tabii biraz buradaki büstler biraz şeylerin karakterlerine de hareketle veya rol aldıkları oyunların karakterleriyle işte gösterilerin karakterleriyle de ilgili şey vardı ama burada tabii kendi karakterine, şahsi karakterine çok böyle yakışan bir işi oldu.
Dönüp onun işleriyle ilgili de araştırma yapıyorsun. Mesela Lady Macbeth'i yaparken mesela hani Shakespeare'i dönüp okumak gibi.
Tabii aynen öyle. Hem de hangi oyunlarda rol alıyor, işte oyunlarından bahsetmek, hangi eserlerde rol almış gibi.
Bu bayağı bir arka plan çalışması oluyor.
Tabii evet. Ya bu her iş için. Burada ürettiğiniz her iş için veyahut da şöyle oluyor. Aslında bununla ilgili okumalar yaparken işte primadonnalarla okumalar yaparken zaten bu tür bilgileri tüm bu oyunlar, bu parçalar vesaire bunların hepsiyle ilgili okuma yaparken aslında bir yandan da heykel şekillenmeye başlıyor. Aslında gözünüzde onun sahnedeki hali, onun o tavrı, normal kişiliğindeki bazı karakteristik özellikleri işte bu yavaş yavaş bu heykeli nasıl sonuçlandıracağınızı, finale getireceğinizi de size bu yolu gösteren şeylerden bir tanesi oluyor.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şimdi Bu sergi Mayıs'a kadar açık, belki uzatabilirler. Hani çünkü yaz sezonu geliyor, yeni bir sergi sanıyorum. Evet. Bilmiyorum, Ankara için söylüyorum, hani sezon bitiyor, evet, o sezon anlamda. Ben Ankaralıların gidip hani takip etmesini tavsiye ediyorum. Bundan sonra rota tekrar Hurdalar'dan nereye gidecek acaba?
Yani şöyle işte biraz böyle adaletle ilgili, adalet nasıl hurda olur üzerine bazı işlerim var devam eden. Onlar devam edecek. Bu arada VR ortamında da sergilerimiz var. Onlar bir yandan devam ediyor.
Onlar nasıl oluyor? Onları da biraz açalım.
VR gözlüklerle gezebildiğiniz veyahut da işte tabletinizden, telefonunuzdan da görebildiğiniz tabii eserler ama VR gözlükle içine girebildiğiniz, yani bir avatarınızla içinde olabildiğiniz sergiler. Biz uzun zamandır bir grup arkadaşımla ve işte bu işe bize destek olan bazı kurum ve sponsorlarımızla bu tür sergiler yapıyoruz. Bir aksilik olmaz ise, gerçekleştirebilirsek de yine Kültür Yolu festivalleri içerisinde hem VR ortamında hem de yine bu serginin devam edecek, yani böyle işte farklı illerde gösterimiyle devam edecek projeler gelecek.
VR yöntemiyle farklı illerde sergilemek, yani taşımak.
Evet, yani gözlüğü biz
taşıyoruz. Gözlüğü taşıyoruz sadece.
Evet, sadece gözlüğü götürüyoruz ama içinde belki 100 tane sergi var. Yani
çok önemli.
Sınırsız sergi gezebileceğiniz. İşte tabii bir gözlük deneyimini önce anlamanız lazım. Yani hareket etmeyi kısaca size 3 dakikalık bir eğitim veriyoruz ve her şey bitiyor. Ondan sonra yeni bir alanın içerisinde pencereden pencereye böyle girerek onlarca, yüzlerce şeyi bir arada görebilirsiniz. Böyle bir imkan da var. Bir yandan bu dil buraya dönüşürken sanatçının da kendi içerisinde bu imkanlardan nasıl faydalanır diye düşünmesi gerekir diye düşünerek ben bu işlere başlamıştım.
Bir de bir şeyin ortasındayız. Hani bu yapay zeka işte de girdi. Ben asla çizimde iyi değilimdir ama bir şey yaparken DALL-E diye bir app var, evet, şeyin ChatGPT'nin altında.
Yazmanız yeterli.
Evet, yazıyorum ve bir şey imaj veriyor. Ya ben çiçek çizebilirim ancak, bir de çok bir adam yani. O yüzden benim için hani onun hayata geçmesi benim için çok acayip bir şey oluyor.
Şunu da yapıyor. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Çiçek ve Cinali derseniz onunla ilgili size üretiyor da.
Evet.
Yani siz illa kendi cinalinizi ve çiçeğinizi çizmek zorunda değilsiniz. Bunlar yapay zekanın size sağladığı imkanlar. VR ortamı ise
var olan eserlerin yeniden gösterimi, yani
her şeyi, evet, her şeyi orada, yani modellenmiş olarak, dijital olarak modellenmiş her şeyi orada görebilirsiniz. Burada çok ciddi bir gerçekçilikçiden bahsediyoruz. Çok yakında yeni gözlükler piyasaya sürüldüğünde anlayacağız ki artık teknolojik olarak hani birçok şey hurda olacak. Yine aslında dikkat ederseniz hani benim konumla
sürekli
ilgili
bir hurdaya dönüyoruz.
Evet, çünkü cep telefonumuzu kullanmayacağız artık. Evet. Cep telefonları hurda olacak. Saat, televizyon, bilgisayar.
Bunlar, ne kadar yıllık bunlar bir zaman içinde?
Yani şimdi marka söyleyerek söylemeliyim. Apple'ın gözlükleri biliyorsunuz, evet, şu anda satılıyor Amerika'da. Ve şu anda neredeyse dijital üreticilerin tamamı app üretmek için çalışıyorlar. Yaklaşık 2-2,5 yıl sonra gözlükler çıkmış olacak piyasaya. Ki bu arada performansları daha da iyi olacak. %90. O günden sonra az evvel konuşurken sen şey demiştin. Ya biz işte analog dönemden geldiğimiz, evet, için bunların hepsine şahit olduk.
Evet.
Bir başka şeye daha şahit olacağız. Bu tür, yani şu an için bize teknolojik gelen şeylerin hepsi değişecek ve yeni bir şey gelecek.
Yeni bir şey gelecek.
Ve bu çok hızlı olacak. Yani telefonların ne kadar hızlı yayıldığını sen ben biliyoruz.
Tabii.
Dinleyiciler de mutlaka bilecek, biliyorlardır. Aynen o şekilde, hatta belki de çok daha hızlı. Çünkü artık yeni nesil bizim öğrendiğimiz şeyi bilerek doğduğu için, hani daha yenisini ve bu işte tüketimin alışkanlıklarını çok iyi kavrayabildiği için, kavratılabildiği için,
evet,
hemen tüketecekler.
Çok hızlı tüketim. Yani ben kendi oğlumdan da görüyorum. O 8 yaşını yeni geçti. YouTube, TikTok yüklemedim ama galiba en sonunda yükleyeceğim ben de telefonu. Zaten kendisi yükleyebiliyor, o ayrı mesele.
Evet. Yani senin ona yapacağın
benim
bir şey
yapacağım
değil.
Bir şey değil. YouTube Shorts mesela. Yani öyle bir çok de içerik var ki, hani şeyi yakalayana kadar ve çok saniyelik, çok kısa. Ve aslında yani çocuk gelişimi için çok biraz da zararlı olduğunu düşünüyorum bir yandan. Hani
Tabii yani şöyle, çok anlık bir şey veriyor size.
Evet.
Size diyorum, neden? Çünkü size onu vermesinin bir sebebi var. Sizin bugüne kadar paylaştıklarınız, istedikleriniz, evet, kurguladığınız, hatta bir uzun süre baktığınız resim veya görsele göre bir algoritma size geliyor.
Gözünüzün kırpmasına kadar, değil mi hepimiz?
Evet. Siz bir şeylere bakmaya başlayınca size hep bakmak isteyeceğiniz şeyleri gönderip, aslında o kısa diye saydığımız şeyler 5 saniye, 3 saniye, 10 saniye vesaire neyse, sonra bir bakıyorsunuz ki aslında 1 saattir oradasınız.
Evet.
Yani hedef aslında 1 saat. Yani iyi bir video, şu an YouTube'da iyi bir video, 1 saat boyunca size bunu izletebilen bir video. Evet. Aslında hala bu kıymetli. Hatta bu para kazandıran şey. Ama kısa kısa 1 saati hedef, aslında sizi orada o süreyi geçirmenizi sağlamak. Bunun için yol kısa kısa ve bir sürü ise bu, veya merakınıza göre size videolar gönderip 1 saatlik bir videoyla sizi orada tutmaksa, yine bu yani sonuç hep kazanç olacak.
Evet. Peki ben sadece bir şey olarak soruyorum. Bütün bu sosyal medyadan çıkıp bu konsantrasyonu nasıl sağlıyorsun? Yani bütün çok ince işlenmiş işleri görüyorum ve ciddi bir emek, ciddi bir düşünme ve o hani konsantrasyon hakikaten hani bizim çalınmış dikkat denilen bir şeyimiz var, kavram da var. Nasıl yapıyorsun?
Yani atölyem, yani benim tabii fiziki olarak bir atölyem var ama zihnimde belki 10 tane atölye var. Yani bir yani kendimce problem edineceğim bir şey bulduğumda onu, ona bir atölye açıyorum. Ve gündelik olarak her gün mutlaka haber dinliyorum, gazete okuyorum ve gün içerisinde mutlaka Twitter. Ama bu arada Twitter'dan hani aman yani sürekli bilgi alıyormuşum gibi düşünmesin. Oradaki bilginin doğrulanmaya ihtiyacı olan bilgi olduğuna inanarak.
Evet.
Şu anda en büyük problem o bu zaten. Konsantrasyonlu, evet, zor konsantre olmak kendi işlerine, ama benim odam bu olduğu için konsantrasyon kısmını bir şekilde çözüyorum, ama bilginin doğru olup olmadığını araştırmak, gerçekten öyle bir bilgi var mı araştırmak daha uzun sürüyor. Hı-hı. Çünkü sanat ortamına taşıyacağınız bir eser üretecekseniz bunun en azından gerçek bir bilgiye dayanıyor olması lazım. Bir araştırma.
Bir sürü onu kavram, alt kavramları var zaten. Evet. Yani mesela geçen haftalarda her şey, dünya kaos içindeyken Kate Middleton konuştuk.
Evet.
Yani nerede bu kadın, nerede bu kadın diye mesela. Yani çok yani hızlı.
Birkaç tweetten sonra milyonların konuşabildiği bir şeye dönüşebiliyor.
Evet.
Bu tabii işte vaktiyle biliyorsunuz işte Amerika seçimlerini de bir şey yapıldı mı diye sorular da vardı. Yani bir mesaj, hiç olmayan mesajlar işte Papa'nın ağzından söyleniyormuş gibi. Ve işte dünyanın böyle gerçekten hani söylediği şeye kıymet, yani ilgi uyandıracak kişilerin ağzından söyleniyormuş gibi bir şeyler söylendiğinde bir an, saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor. Evet. Bunu tabii silah olarak kullanıyorsanız hani iyi veya kötü niyetli her türlü şeyi yapabilirsiniz, ama benim görevim en azından kendi disiplinimde bu gerçekten doğru mu? Hemen her şeye şey yapmadan, gerçekten arkasında ne olduğuna, altında ne olduğuna bakarak bilgiyi işleme kısmı aslında konsantrasyonumuzun büyük bir kısmı burası.
Evet.
Onun dışında tabii malzemeye hakim olmak, işinizi seviyor olmak, bunların hepsi bu konsantrasyonun parçası ve ben işimi gerçekten çok seviyorum.
Evet, zaten
çok istediğim şey bu, yapmak istediğim.
Bu da görülüyor gerçekten. Çok teşekkür ederim bu sohbet için, zaman ayırdığın için. Kuşlara da ayrıca teşekkür ediyorum bizi kutladıkları için.
Evet, bahar havasının geldiğini anlatıyorum.
Evet. Evet. Asaf Erdemli'ye çok teşekkür ediyorum ve Ankaralıları daha sonra da belki VR gözlüklerle başka illerde göreceğiniz bu sergiyi takip etmeye davet ediyorum. Çok teşekkürler.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.